Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Evet, Behçet Envarlı ile birlikteyiz. Behçet abi, hoş geldin programa.
Hoş bulduk sevgili abi, sağ ol.
Nasılsın?
Şükür, bugünümüzde şükür, gayet iyiyim. Sen nasılsın?
Teşekkür ederim. Pazar günü sana çekim yaptırıyoruz ama kusura bakma. Seninle mutlaka konuşmak istiyordum bu aralar. Denk geldi, bugüne denk geldi. Sağ ol, sen de beni kırmadın. Pazar günü bir çekim yaptık, sağ olasın.
Ben sana bir kopya vereyim o zaman. Pazar günü daha kolay oluyor benim için.
Ah, süpermiş. İyi, iyi denk geldi o zaman. Bir evet, taşla evet. İki kuş. Abi şimdi uzun bir süredir tabii Türkiye Bilişim Vakfı ve o ekosistemin içinde yeni düzenlemeler de oldu. Bütün her şeyin içindesin ve hepsini biliyorsun ve bunun bir de geçmişi de var. Yani hani nereden baksanız kaç senesi var abi bilişim sektöründe?
2000 bilim mi? Kaç sektör?
Evet, evet.
O zaman yaşım ortaya çıkar ama 72, abi girişim 68.
68.
Yani 32, evet. 50, 53 falan yapıyor.
Sayın izleyiciler, ben ki dinozorum. Ben doğmadan 5 sene önce Behçet Bey bilişim sektörüne girmiş.
Geçenlerde bir toplantıda bir arkadaşa şeyini sordular, yani kaç yıldır bu işin içindesiniz diye. Cevabı çeyrek asırdır oldu. Beni çok etkiledi bu. Bana sorarlar, yarım asırlarım dedim.
Evet ya. Evet abi, bir de öyle bir durum var değil mi? Böyle mesela 2010'da, evet. 2000'li yıllarda ya da 2010'da filan sektöre girenler şimdi böyle sektörde 15. yılın filan diye hava atıyorlar. Biz o zaman ne yapmalıyız bilmiyorum ya yani. Arkadaşlar, bizi izleyenlere bir kez söyleyeyim. Malumunuz yani hayat uzadı ve biz hayatın hala içindeyiz. Biz derken Behçet abiden bahsetmiyorum. Behçet abi benden gençtir. Ben de uzun zamandır sektörün içindeyim. Bizim olduğumuz yerlerde Allah aşkına 20 yıldır sektördeyim, 25 yıldır sektördeyim havası atmaya çalışmayın. Çok komik oluyor yani, gerçekten komik oluyor değil mi abi?
Çok.
Şimdi ya uzun zamandır aslında 20 senedir falan sektör hiç değişmedi gibi geliyor bana. Ne dersin? Bilişim sektörü.
Daha da uzun. 20 sene. 20 sene az.
Değişmedi ama değil mi?
Bence değişmedi, evet. Çünkü hep yerimizde sayıyoruz demek istemiyorum ama çok fazla da ileri adım attığımızı söyleyemem. Şimdi, yani teknoloji bizi zorluyor ama biz çok paralel gidemiyoruz, öyle diyeyim.
Abi şimdi sen bunu söyleyince şöyle diyecekler. Diyecekler ki kardeşim 68 yılında, 70'li yıllarda ben bir yanlış hatırlamıyorsam televizyon 80'li yıllarda falan mı vardı? Yani 70'li yılların sonlarında mı vardı?
Evet, evet.
Yani televizyonun olmadığı, işte telefonun şey olduğu zamanlardan bu zamana nasıl hiçbir şey değişmemiş olabilir? Bu kadar akıllı şeyler, saatler, akıllı cep telefonları bilmem nenin olduğu şekilde diyecekler. Ben de onlara senin söyleyeceğine başını söylemiş olayım. Geri kalanını sen söylersin eminim ki. Yahu yani sektör böyle de Türkiye'nin yani siyasetinin, Türkiye Ankara'nın teknolojiye bakışı hiç değişmedi. Değil mi? Yani
aynen.
Sokaktaki adamın teknolojiye zaten, bakışı hiç tabii. Değişmedi. Yani değişmeye dediğimiz şeyler aslında teknolojinin kendisi değil. Teknoloji çok güzel değişti ve çok ileri gitti ve birçok şey çok değişti. Ama değişmeyen bir şey var. Sokaktaki insanın teknolojiye bakışı, Türkiye'nin teknolojiye bakışı, orada dediğin gibi bir adım ilerleyemedik. Sen tamamlamak istersin diye düşünüyorum.
Atıf, bana neyi hatırlattın? 68 yıl dedik ya.
Evet.
68 yılında bilişimle diyeyim tanışmam şimdiki Boğaziçi Üniversitesi, o zamanki Robert Koch Yüksekokulu'nun bilgi işlem merkezinde oldu. Nasıl oldu? IBM 1620 diye bir sistem vardı. Kocaman bir makine ama. Yani 8K düşünebiliyor musun? Byte falan 8K. O makinede arkadaşlardan biri slot machine programı hazırlamış. Ve ben hayata, bu bilişim hayatına ilk defa kumar oynayarak başladım makinede. Şimdi düşünüyorum da bugün oyunlara verilen önemi gördüğümde şaşırıyorum. Ya biz 68 yılında slot machine makinede oynuyorduk gibi bir şey hatırlıyorum. Şimdi tabii orada müthiş bir değişim var. Bunu kimse inkar edemez. Müthiş. Evet. İşte benim o 1620 dediğim makine 8K'lık makine hafızası olan böyle bir kamyonluk bir büyüklükte olan bir şeydi. Çok şey değişti. Doğru. Ama değişmeyen şey kafa maalesef. Yani bizim teknik elemanlarımız, teknik konudaki meraklı çalışanlarımız, bu işe gönül vermiş olanlar tabii ki çok ilerledi, çok değişti. Yani 40 sene önce bulut deseydin kim ne derdi? O ayrı bir konu, bana bir şey demiyorum. Evet. Ama bunu çok daha etkin hale getirmek mümkün. Şimdi birazcık sonra, biraz sonra konuşacaklarımız arasında bunun nedenleri zaten ortaya çıkacak. Yani kamunun, devletin bu işe doğru yönde, doğru şekilde sahip çıkması mümkün olsaydı biz çok daha başka bir yerde olurduk. Kesinlikle, kesinlikle.
Evet. Evet. Ben senin kadar eskiye yetişemedim ama 90'lı yıllarda ben de Boğaziçi Üniversitesi'nde işte internet anlatmak için basın toplantısı yaptık. Sana anlatmış mıydım bu hikayeyi bilmiyorum. Evet. Daha şeyi internetin bilgi işlem departmanı o zaman Örn'den kullanıyor. Rahmetli Alpan Manas'ın babası Oğuz Manas o zaman Örn üzerinden açmıştı. Onu kullanıyorlar. Biz de BBS yaptık. BBS üzerinden gün içinde bütün mailleri falan topluyoruz. O mailleri BBS üzerinden, Softcom BBS üzerinden şeye atıyoruz. Amerika'da UUNET'e her akşam bağlanıyoruz. Dial-up'la bağlantıyla bütün mailleri atıyoruz. Mailleri topluyoruz. Burada bizimkilere ait olan mailleri topluyoruz. Kapatıyoruz hattı. Tabii hat dünyanın parası geldi yani o zaman her akşam Amerika araması falan filan. Biz bunu anlatmaya çalıştık. Dediğine benzer bir durumla karşılaştık. TRT geldi o zaman şeye, basın toplantısına. Ondan sonra zaten TRT ile Magic Box var. Yani sen de bilirsin Magic Box'ı. Şimdiki Mile Star. Ondan sonra Magic Box gelmedi. TRT geldi. TRT de akşam ajansında şöyle bir haberle çıktı. Dedi ki Boğaziçi'nde bir çocuklar dedi internet diye bir şey bulmuşlar. Tam buna yakın bir anlatımla anlattı. Ondan sonra çok iyi olacağını söylüyorlar. Başarılar Boğaziçi'li arkadaşlara falan filan diye. Dediğin gibi
sene,
kamunun...
Sene kaç dedin?
Abi sene 92 filan. 91-92. Yani 91 olmayabilir, 92 olabilir ama 92 işte o civarlar. Yani daha 94'te ODTÜ'nün şeyi açılmamıştı. Omurgası açılmamıştı. Omurga için de biz bir dönem çalıştık da. O yüzden biliyorum o omurga meselelerinde nasıl geliştiğini. Sen de tabii o dönemlerde işte hani bu işlerin içine de vardın zaten. Ve internet ve internet teknolojileri ben o zaman bir şeyler olacak diye umut ediyordum. Ama şöyle bir şey o zaman başlamıştı abi. Bir İstanbul ekibi vardı. Bir de Ankara ekibi vardı. Bu ekipler birbirlerini o zaman anlayamıyorlardı. Yani İstanbul ekibine... Evet, Ankara ekibinin söyledikleri garip geliyordu. Ankara ekibi akademisyenlerdi. İstanbul'daki ekip daha akademisyenlerden ziyade şey basın ve iş adamlarından oluşuyordu. Ve sanatçılardan oluşuyordu. Yani böyle bir grup vardı. Şimdi bakıyorum, sen mesela bazen oluyor Türkiye Bilişim Vakfı'nın o platformunda toplandığımız zaman İstanbul ekibiyle işte konuşuluyor. Onlar diyorlar ki gidelim diyorlar Ankara'ya anlatalım bunu. Bakıyorum Ankara mantığını da biliyorum. Ankara'yı anlatmak, o şekilde anlatmak gerçekten mümkün değil gibi geliyor. Sen bunu çok yaşadın değil mi? Yani İstanbul-Ankara çatışmasını ve İstanbul bakışıyla Ankara bakışını.
Kesinlikle. Bunu hep yaşadık. O zaman şunu bana anımsattın Atıf. Sene 2000 veya 1999 o civarda diyelim. Hı hı. Bir girişimde bulunduk STK'lar olarak. Yani o zaman böyle bir topluluk falan yoktu, platform yoktu. Sadece birkaç tane birbirine yakın STK olarak. Profesör Ziya Aktaş bize öncülük etti. Büyük Millet Meclisi'nde Sanayi Komisyonu'nun altında bir alt komisyon olarak Bileşim Komisyonu oluşturuldu.
Evet.
İnan en az 40 kişi katılıyordu Bileşim Komisyonu toplantılarına. Ve bunların önemli bir kısmı İstanbul'dandı. Ankara'dan katılan da oluyordu. Ama biz o komisyonlarda dile getirdiğimiz konuları Ankara'dan katılanlar arasındaki çelişki nedeniyle bir türlü sonuca ulaşamıyordu. Yani sanıyorum 2 veya 3 yıl devam etti bu. Hemen hemen her ay toplandık. Arkasından Emrah Halıcı'nın girişimleriyle şuralar toplandı, bilişim şuraları. Yani bu bilişim şuralarında teknoloji, bilişim vesaire tabii ki konuşuldu. Ama hep Ankara gözüyle bakıldı. Ve bilişim şuralarda hiçbir işe yaramadı.
Ki Emirhan Alıcı o zaman şeydi değil mi? Yani Ecevit'in bildiğim kadarıyla yardımcısı durumundaydı Emirhan.
Evet, evet. Evet. Halk Partisi şeyde. Neydi? DSP miydi galiba? Evet.
DSP evet. Başka yardımcısıydı.
Yani Emirhan çok ciddi katkılarda bulundu. Ve biz hakikaten çok emek verdik o işe ama sonuç şey çıkmadı. Çünkü Ankara'nın görüşü, yaklaşımı, mentalitesi başka. İstanbul'daki gerçek sektörün yaklaşımı başka. Maalesef bugün de hala bir şey, fazla bir şey değişmiş değil maalesef.
Aslında abi ne istiyoruz? Yani hani biraz da belki onu konuşmak lazım. Hani şey var ya, ne istiyoruz diyor, söylüyorlar. Sonra da ne zaman istiyoruz, şimdi istiyoruz diyorlar ya. Hani ne istiyoruz biz? Yani STK'ların, bilişim STK'ların genel olarak dertleri neler sence?
Ya artık şimdi geçmişe dönersek o zaman birazcık bilişim teknolojileri, STK'ların bir araya gelmesi tarihine yani 2006 aralığına dönelim.
Evet.
O toplantıların amacı aslında çok farklı misyonlarla kurulmuş STK'ların belli bir platformda buluşmaları ve gündeme oluşturan maddeleri, talepleri, önerileri görüşüp tartışmak, mümkünse de ortak bir karara varmak şeklinde başladı. Şimdi bizim devlet yönetimine ulaşmak tabii o zaman bütün bu konuları aktarmak için en elzem konuydu ve sürekli bu konuda çaba gösterildi. Şimdi biz ne düşünüyorduk? Yani ben o tarihlerde hatırlıyorum. Bilgi toplumu stratejisi vardı. Bunun yenilenmesi gerekiyordu. 5651 sayılı yasa çıkmıştı. Çok karışıklıklar yarattı. Arge fonları, sektörün teşvikleri, daha sonra işte Endüstri 4-5G bir sürü şey çıktı. Şimdi bütün bunlar bizim zaten adını koyduğumuz, içeriğini bildiğimiz, altını doldurduğumuz, doldurabileceğimiz, geliştirebileceğimiz konular. Ama bunları tek bir yapıda oluşturmak, buluşturmak ve de tek muhataba bunu aktarmak gerekiyordu. Şimdi tek muhatap derken biz yıllarca bir Bilişim Bakanlığı konusunu konuştuk mesela.
Evet, çok abi, güzel. Peki şimdi, Bilişim Bakanlığı sence şimdi hani biz nereden başladık? 2000'li yıllarda filan Bilişim Bakanlığı konuşmaya başladık. Hala evet. Bilişim Bakanlığı yok. Bilişim Bakanlığı şimdi sence kurulmalı mı? Yoksa artık geçmiş olsun bu saatten sonra Bilişim Bakanlığı da kurulması olur mu?
Artık ben hep şöyle düşündüm, hep böyle düşündüm ama yani bulunduğum konum itibariyle bu fikrimi çok açık ve net olarak söyleyemediğim bir fikrim var.
O süper, bomba geliyor.
Bilişim Bakanlığı diye bir yapı olmaz. Çünkü bilişim o kadar çok konuyu içeriyor
ki. Alana sirayet ediyor ki.
Bunun Bilişim Bakanlığı kim olabilir biliyor musun? Bana soruyorsan, başbakan. Her şey elin altında olacak. Bütün olanakları kullanabilecek, talimatları verecek, gerektiği zaman kararname çıkartacak vesaire vesaire.
Yani o zaman çok özür dilerim lafını kesiyorum ama Bilişim Bakanlığı değil de başbakanın çok ciddi bir bilişim vizyonunun olması lazım.
Kesinlikle. Tam ona geliyordum, sen söyledin.
Şimdi, özür dilerim lafını da kestim.
Estağfurullah. Bak bugün hala bugün geçmişte de bilişim denince akla ne geliyor? Ulaştırma Bakanlığı geliyor, Sanayi Bakanlığı geliyor, şimdi Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi geliyor, BTK Bilgi Teknoloji İletişim Kurumu geliyor, İçişleri Bakanlığı, hatta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ister inanma, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dahi konunun içinde. Ve bu çok sahiplilik bana göre acı bir sahipsizliğe yol açıyor. Çok acı bir şey. Şimdi vakti zamanında bütün bu söylediklerimiz, konuları vesaireleri hatırlar mısın bilmiyorum ama seçim öncesi siyasi partiler parti programına dahil ederdi. Özellikle
Erdoğan'da
vesaire girişimde. Şimdi o ne çıkıyordu ondan? Bence hiçbir şey çıkmadı. Çıkmazdı. Hala çıkmayacaktır da. Bir şeyi düşün. E-Dönüşüm Türkiye projesi o büyük bir şarkıyla ortaya çıkarıldı. Hayata geçirilmesi için yanlış hatırlamıyorsam böyle devlet bakanı, başbakan yardımcısı, bilmem sanayi bakanı, ulaştırma bakanı gibi zebattan oluşan bir E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu kuruldu. Düşünebiliyor musun? İddiaya bak. E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu. Ve hedefi neydi? Bilgi toplumu stratejisi hazırlamaktı. Bugün elimizde bilgi toplumu stratejisi var mı yok mu?
Yok.
Soruyorum. Yok.
Yok.
Yani o nedenle bence tekrar başa dönersek böyle Bilişim Bakanlığı falan filan değil. Yapıdan ziyade kafa yapısı önemli. İnsanların bilişime gereken önemi vermesi ve bunu ben de yapayım diyerek değil, bir yerde nasıl konsantre olabiliriz, nasıl birleştirebiliriz güçlerimizi, onu düşünmeleri gerekir. Yani şimdi laf lafı açıyor ama söylemeden edemeyeceğim. Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi'ni hatırlıyor musun?
Hı hı.
Ekonomik İstikrar Paketi'nde neler var neler? Bu arada bu Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi açıklandığında Sanayi Bakanlığı'nda, evet Sanayi Bakanlığı'nda Bilişim Sanayi Teknik Komitesi kuruluyor. BİLTEK diye bir şey.
Hı hı.
İçinde Sanayi Teknoloji Bakanı var, Hazine Maliye Bakanı var, Ticaret Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, hatta aile, o zamanki adıyla Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanı, Dışişleri Bakanı bile var. Tabii Ulaştırma Bakanı da var. Şimdi başkanlıklar da var. Mesela Cumhurbaşkanı Strateji ve Bütçe Başkanlığı da bu işte var. Ve bu BİLTEK Sanayi Komitesi yetmemiş. Bir de bir sürü kurumlar için almış. Yani Türk Standart Enstitüsü'nden tuttu bir takı YÖK'ü, ne bileyim TÜİK'i, BTK'yı hepsini için almış. Yani biz istediğimiz kadar tek muhatap diyelim. Tek muhatap diyoruz ama yapı kesinlikle Ulaştırma Bakanlığı, tekrar edeyim, Sanayi Bakanlığı, Hazine Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Bakanlık. Bu yapıyla hiçbir yere gidemeyiz.
Evet.
Şimdi şey çıktı bu sefer, yani bu ekonomik kalkınma paketinden sonra bir de neydi? Ekonomi reform eylemleri paketi çıktı.
Abi hepsini takip etmişsin.
Orada ne çıktı? Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı çıktı. Ay Mart. Uygulama eylemi bitiş tarihi de 1 Aralık 2021. Sen bugün Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanı'nın kim olduğunu biliyor musun?
Yok, en ufak fikir.
Nereden bileceksin? Tayin edilmedi ki. Ya Mart'ta kararname çıkıyor. Neyse onun adı. Önemli değil. 1 Aralık 2021'de bu işi tamamlayacağız deniyor. Kim olduğu belli değil. Ben bu STK'lar toplantısında gündeme geldiği için bu konuyla ilgili bir takım girişimlerde bulunmak, görüşleri belirlemek, destek olmak, madem yeni bir yapılanma var o zaman buna destek olalım şeklinde girişimlerde bulundum. Cevap bulamadım. STK'lara döndüm. Ya sattı, TÜBİSAT'tı vesaire biliyor musunuz diye. Hayır biz de peşindeyiz ama daha kim olduğu belli değil. Galiba işte Fatih Bey düşünülüyor. Yani biz kafa yapımızı değiştireceğiz. Başka bir şey değil. Öyle Bilişim Bakanlığı falan filan fantezileri uğraşmaktan öte biz bilişimin hayatın çok önemli parçası olduğunu, bütün sektörleri kapsadığını düşünerek hareket edeceğiz. Başka türlü olmaz. Herkes de kendi payına düşeni ben yapayım diyerek ortaya çıkmayacak. Ben sadece de kamuyu eleştirmiyorum bu konuda. Bu konuda ben STK'ları da eleştiriyorum. STK'lar da hep çoğu konuda tek başına hareket etmek eğilimindeler. Yani misyonları gereği. Ben buna çok fazla karşı çıkamıyorum. Ama güç birliği yapacaksak bu kafadan da vazgeçmemiz lazım.
Peki abi şimdi uzun bir zamandan bahsediyoruz. Ankara'ya hatta ekipler falan gitti, görüştü. Çoğunlukla ekiplerin karşısına şöyle şeyler çıktı. O zaman başbakan vardı işte, pardon, Ulaştırma Bakanı olduğu dönemlerde Ulaştırma Bakanımız ne derse o olur diyorlardı. Sonra Başbakanımız ne derse o olur. Sonra Cumhurbaşkanımız ne derse o olur. Dolayısıyla hiçbir zaman aşağıdan yukarıya bir bilginin gitme ihtimali benim gördüğüm kadarıyla Ankara'da çalışmayan bir iş. Peki bu olmaya başlayınca tabii ki İstanbul'daki bir sürü STK başkanı, hepsi de zeki insanlar, ikinci fikir akıllarına geldi. Dediler ki o zaman eğer bu adamlar başbakanı, Ulaştırma Bakanı'nı, başbakanı, cumhurbaşkanı dinliyorlarsa biz de gider derdimizi başbakana, Ulaştırma Bakanı'na ya da cumhurbaşkanına anlatırız dediler. Sonra ne oldu? Bu tip şeyler, faaliyetler oldu mu?
Gayet tabii. Çok büyük girişimler oldu. Hatta Ankara'daki STK'lar örneğin hem Telkoder hem Türkiye Bilişim Derneği TB'de çok yakın ilişkiler içindeydiler kamu görevlileriyle. Tabii ki orada bir takım şeylere ulaşıldı. Bir takım kamu nezdindeki girişimler de bulunuldu. Hatta belli konularda belli sonuçlar da alındı. Ama bu bütün topluma mal edilemedi. Yani eğer Türkiye Bilişim Derneği bir konuda filanca kamu kurumuşluğuyla görüşüp bir kararname çıkarttırdıysa o onun malı oldu maalesef. Yani oysa benim beklentim hep bu STK'lar platformunu sürdürmemizin nedeni de oydu. Eğer Türkiye Bilişim Derneği veya TÜBİSAT veya Türkiye Bilişim Vakfı bir işlem yapıyorsa, bir şey, bir girişimde bulunacaksa ve bu çok geniş alanı ilgilendiriyorsa bunu ortak yapmak gerekir. Ortak yapmadığın sürece bir sonuç alman mümkün değil. Şimdi bunun tabii ki karşı fikrini de savunanlar var. Haklılar. Ne diyorlar? Ya kardeşim biz bu kadar grup oluşturunca imza bile alamıyoruz, imza bile toplayamıyoruz. Karara hiç varamıyoruz. Bir metin oluşturamıyoruz.
Ben de bunu söyleyenlerden biriydim.
Sen neden bahsediyorsun diyenlere de hep hak verdim. Çünkü bu benim herhalde bir başarısızlığım olsa gerek. İnsanları bir araya getirmedim demek ki.
Abi yok, öyle bir şey yok. Yani bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Şöyle bir durum var. Onu söylemekte yarar var abi. Şimdi bu tip...
Pardon, ben
yani...
kahvemi içebilir miyim?
Afiyet olsun abi. Tabii ki. Bu tip grupları bir araya getirdiğiniz zaman sayı daha fazla oldu ve herkesin de çıkar anlayışı birbirinden farklı olduğu için. TBD'nin beklentisi farklı, Telkoder'in beklentisi farklı. Ondan sonra IPTV'nin derneğinin farklı, Türkiye Bilişim Vakfı'nın beklentisi farklı. Beklentiler birbirinden farklı olunca, ki bazıları da çıkar grupları, yani kötü niyetle söylemiyorum, çıkar grubu derken meslek
çok
grupları.
Doğal, dolayısıyla çok doğal, tabii.
Adam diyor ki, ya diyor hani IPTV derneğinin IPTV yasasını çıkaracağımıza diyor, ben diyor uydu işine bakarım diyor. Antenlerin daha fazla sayıda anten olmasını, uydu anteni olmasını sağlarım diyor. O da bilişimci. Ben de bilişimciyim. Dolayısıyla onunkiler daha küçük KOBİ'ler, bir sürü insan var. Ben de 2-3 tane üye var ama hepsi çok büyük üyeler falan. Yani böyle sıkıntılar da doğmaya başladı. Birbirine ters düşen, değil mi, durumlar olmaya
tabii,
başladı.
Doğru, tabii çelişki.
Abi beni ilgilendirmeyen konu, niye imza atayım şimdi Cumhurbaşkanı'yla ters düşeyim diyen de mutlaka olmuştur, değil mi abi?
Gayet tabii. Çok da doğal yani. Çok da doğal.
Peki abi, şu anki duruşumuza bakarsak. Şimdi bizim tarafımızdan, yani hani İstanbul tarafını sen iyi bilenlerden birisin. İstanbul'dan Ankara'ya giden ekipler neler yapmaya çalıştılar, onları da bilen birisin. Onların ilk başta işte ne yaptılar? Gittiler, görüşmeye çalıştılar. Başarılı olamadılar. Daha doğrusu kendi branşlarıyla ilgili, konuyla ilgili kişiyle görüşmeye kalktıkları zaman yukarıdan emir geldi, öğrenildi. Yukarıdan kiler adamlara gidince de o zaman da çok fazla dinlenmediler ya da dinlenseler bile orada beklentiler farklı olan başka şeyler olduğu için karar verme noktasında iyi sonuçlar alınamadı. Ama bazı sonuçlar da alındı dedim. Şimdi benim aklıma gelen şöyle bir soru oldu. Şu son dönemde işte Cumhurbaşkanlığı sistemi söz konusu oldu. Beğeniriz beğenmeyiz ayrı konu ama Cumhurbaşkanlığı Devlet Dijital Dönüşüm Ofisi diye bir ofis var ve başında da Ali Taha'ydı yanlış hatırlamıyorsam.
Ali Taha
Koç var. Peki sence bu işe yaradı mı? Yani hani mesela herkes birbirine şimdi şey yapmaya başladı. Yolda birbirine karşılaştıkları zaman CİMER'e şikayet ederim seni diyor. Yani Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi'nin böyle bir şeyi oldu, misyonu oldu. CİMER'e şikayet etti mi de çatır çatır aşağıya kadar geliyor. Ben biliyorum, birkaç tane soruşturmaya ben de denk geldim. İşte diyor ki CİMER'e şikayet etmişler diyor. Atıf Bey, sizden de yorum almak zorundayız. Almadan olmaz filan diyor. Bayağı herkes görev edinmiş durumda. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi de bu etkide böyle güçlü bir dijital şey oluşturabildi mi? dijitalleşme alanında?
Atıf, bu sistemin değişikliği sonrasında ilk duyduğumda dijital dönüşüm ofisi başkanlığını inanılmaz heyecanlandım.
Abi ben o heyecanını hatırlıyorum ya. Ben var ya çok üzülerek seyrediyordum.
Neydi o?
Şeye gelmiştin, hatırlıyorum ben yine o toplantı yaptığımız günlerden birine denk gelmiştiniz. Hatta sen arkadaşlar anlatıyordun, dijital dönüşüm ofisi kurulacak. Dolayısıyla hani çok güzel olacak falan diye. Sonra da söz aldın ve anlattın bunu. Dinledik hepimiz senden. Evet. Ben evet. Gerçi de olabileceği tahmin ediyordum da.
Gerçekten çok heyecanlanmıştım. Çünkü artık bir örnek vereyim. Bir tarihte bu Avrupa Birliği fonlarıyla vesaire çok yakından ilgileniyorduk. Projeler geliştirdik vesaire. Yanılmıyorsam böyle 2007-2008'lerdeydi. Avrupa Birliği'nde bir şey çıktı. Yaklaşım çıktı. Digital Champion. Ne biliyor musun? Her ülke kendi adına hiç de şeyle kamuyla falan ilgisi olmayan ve ama bir sembol isim seçerek Digital Champion diye ilan etti o ülke için. Ve bu Digital Champion o ülkeyi Avrupa Birliği'nin her türlü bilişimle ilgili konularında temsil ediyor.
Aa, süper.
Biliyor musun? Süper.
Harika.
Ben bunu duyduğumda çok heyecanlanmıştım. STK toplantısı vesaire yapılırken ama gene böyle Digital Champion falan gibi böyle birazcık fantezi bir şeydi. Gündeme getirmekte epey imtina ettim, öyle diyeyim. Fakat sonunda söyledim. Ya dedim arkadaşlar, biz Digital Champion seçebilir miyiz? Herkes şaşırdı, kim bu Digital Champion? Avrupa şampiyonası gibi aldı herkes. Ve ismi lazım değil, aklıma bir isim geldi ve bunu söyledim. Söylemedim, pardon. Söyleyeceğim dedim. Çünkü kendisiyle konuşmamıştım. Kendisiyle konuştuktan sonra söylerim dedim. Kendisiyle konuştum ve söyleyemedim.
Mütevazı bir insandır.
Şimdi şeye tekrar dönersek, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı'na, ben ilk duyduğumda gerçekten ya Digital Champion'dı bu en azından. Aha. En azından oydu. Ama Bilişim Bakanı'ydı bana soruyorsan. Çünkü Cumhurbaşkanlığı'na bağlı dizinin dibinde oturan bir dönüşüm başkanlığı. Her türlü yetki, her türlü şeyi elde edebilir, istediğini yapabilir diye anladım. Ve bu heyecan biraz sürdürdüm ama sonradan baktım ki BTK hala BTK. Ulaştırma Bakanı hala laflar ediyor bu konuda.
İnternet.
Yani sahibi olarak. Sanayi Bakanlığı bir teki kuruyor. Bilmem Milli Teknoloji Müdür, Genel Müdürlüğü kuruyor falan. Bu beni şaşkına çevirdi. Oysa Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı gerçekten dijital dönüşümle ilgili bütün konuları kapsayacak ve yönlendirecek, yön verecek, herkesi bir araya getirebilecek bir yapıyla ilerleseydi bugünkü durum olmazdı. Ben hala Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı'nın kurulma amacını, yapılandırılmasını vesairesini iyice inceleyip gerekiyorsa yeni bir kararnameyle güçlendirmek ve gerçekten o Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü de yok, bilmem neydi vesaire, bunların yapılarını bu Dijital Dönüşüm Ofisi'nin kontrolünde tutmak. Tabii yapılansınlar, tabii çalışsınlar, hiçbir itirazım yok. Ama büyük resim hep Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı'nda olsun. Bu büyük resme göre diğer resimler oluşturulsun ve hepsi koordineli gitsin. Sonuçta Digital Champion'ı bu ülkenin bu konudaki bütün çalışmaları sürdürsün. Tek başına idare etsin. Ne kadar iyi olurdu.
Evet.
Onun için Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile ilgili görüşüm bu.
Abi bu iki sorunun cevabını almadan senden ayrılmak istemiyorum. Daha çok konuşacak şey var ama bu ikisi gerçekten çok önemli. Bir tanesi şu. Yaklaşık bir 15-20 yıllık süreç içinde İstanbul'un dertlerini ya da bilişim sektörünün genel dertlerini Ankara'ya anlatmaya çalıştın. Ve ne yazık ki biz bu işte bütün bilişim sektörü olarak ne bileyim esnaf sanatkarlar ya da taksiciler kadar başarılı olamadık. Yani hani onlara şey yapmak için söylemiyorum ama bizim işimiz iletişim olduğu halde biz bu konuda başarısız. Terzi kendini sökür dikemez mi, yoksa burada sorun sence ne? Yani hani biz neyi yanlış yapıyoruz?
Entelektüeliz. Bizim anlatabildim ben. Size attım. Ben bunu her yerde gördüm, her yerde hissettim, her yerde buna tanık oldum. Biz konularımızı onların anlayacağı şekilde değil, bizim anlatmak istediğimiz şekilde anlatıyoruz.
Çok güzel.
Yanlışın, evet, yanlışın en büyüğü burada.
Empati yok yani.
Kesinlikle. Şimdi karşımızdaki kişinin bilişim teknolojisiyle haşır neşir olmasını bekleyemeyiz ki. O bulunduğu makam itibariyle görevi olabilir, bizimle ilgili bir görevi olabilir ama bizim işimizi bizim gibi bilemez. Dolayısıyla biz işimizi onun anlayacağı gibi anlatmamız lazım. Biz bunu hiçbir zaman yapmadık ki. Biz hep üst perdeden konuştuk. Hani siz bu işten anlamıyorsunuz, bu işi biz biliriz, dolayısıyla siz de bizi dinlemek zorundasınız. Böyle bir şey yok. Yıllarca bu böyle, hatta belki hala öyle devam ediyor. Ben sana şu örneği vereyim, birden aklıma geldi. 83 yılında IBM PC ilan edileceği zaman benim omuzuma yüklediler, hadi bu ilanı sen yap diye. Hiç alaka olmadığı halde 83 yılın Aralık ayında beni Londra'ya gönderdiler. 2 hafta orada benim beynimi yıkadılar PC'yle vesaireyle. Şeyi dinledik. Döndüm geldim, işte şeyi kuruyoruz, bir yapılanma olacak, işte yetkili satıcılar vesaire. Bir toplantı yaptım. Bu yetkili satışçılar toplantısına, ama çok geniş bir toplantı, kullanıcılar da geldi. O zaman Shell'de görevli bir İngiliz kızcağız, Türkiye Shell'de görevli, o da katılmış. Ben acayip PC anlattım 3 saat. Tamam mı? Şimdi PC işi bitti, toplantı bitti. Bu kızcağız tanıyor, ilk defa orada gördüm. Geldi bana, dedi ki, çok teşekkür ederim, çok güzel anlattınız, herkes çok iyi anladı. Ama dedi, ne sordu biliyor musun bana? Siz dedi, hayatınızda hiç PC görüp elini sürdünüz mü dedi. Yo dedim. Londra'da 2 hafta bana PC'yi göstermediler bile ya. Yoktu yani daha. Hayır dedim. Çok iyi o zaman dedi. Siz bu işi başaracaksınız dedi. Neden dedim? Dedi ki, bu konuyla hiç bilgisi olmayan, bu makineyle ilk defa tanışacak olan kişilerin daha iyi anlaması mümkün değil dedi. Şimdi benim gibi bu işi bilen birisi belki seni değerlendirse, amma basit anlatıyor, ne kadar cahilce konuşuyor diyebilir dedi. Ama bunu yapmak lazım. Bu doğru bir şey dedi. Şimdi ben PC'yi çok iyi bilseydim, acayip böyle kullanmış olsaydım, işte o zamanki bütün şeyleri, işletim sistemini, DOS'u acayip biliyor olsaydım, o 150 kişiye bunu anlatacaktım.
Evet.
Bitti. Bir başka örnek daha vereyim. Yani bu çok önemli. Bir tarihte artık emekliliğime yakın genç arkadaşlar geldiler, dediler ki biz çok önemli toplantıya gidiyoruz. Dedim, seni de götürebilir miyiz? Ya benim ne alakam var? Ne dediler ki, biz çok güzel bir prezentasyon hazırladık. Satış meselesi, sistem, o zaman herkes orada. Anlatacaklar bunu. Sen de dinleyeceksin. Çünkü bunun sonunda karar verecekler almaya. Çok büyük bir proje dediler. Dedim, ya benim ne yardım olabilir ki? Peki dedim, gittim. Bir kenara oturdum, dinliyoruz. Bir kenarda ben oturuyorum, bir kenarda da rahmetli Ulusoy oturuyor. Saffet Ulusoy, pardon. Böyle 3 saat dinledik, bitti. Patron kalk dedi ki, çok teşekkürler arkadaşlar, biz bunu bir değerlendirelim dedi. Tamam, ben orada yukarıdan aşağı bu kadar kaynar sular başından aşağı döküldü. Dedim ki, birden aklıma geldi, bileyim ben. Dedim ki, bir saniye müsaade eder misiniz dedim. Ben bir özet yapabilir miyim dedim. O kadar teknik konular konuşuldu ki hiçbir şey anlamadım. Ama bir şeyi anladım. Ulusoy'un derdine çare aslında var. Ama onu kelimelerle anlatmak lazım. Ben 3 dakika bunu anlattım. Tamam, teşekkür ederim zamanınız için dedim. Rahmetli Saffet Bey kalktı. Arkadaş kitabın ortasından konuştu dedi. Tamam. Şimdi kitabın ortasından konuşmak ve anlayacağı şekilde anlatmak lazım. Çünkü bunlar çok şey konular, yani karmaşık konular.
Evet.
Yani sen bugün gidip bulup desen ortalama bir insan ne der? Yani onun için bu konuda bizim başarılı olmamız sadece ve sadece karşımızdakinin anlayacağı şekilde, onu cahil yerine koyarak değil tabii ki, anlatmamız lazım. Onun anladığını anlamamız lazım. Yoksa bizim anlattığımız hiçbir anlamı kalmıyor.
Çok önemli bir şey söyledin abi. Çünkü benim de çok söylediğim şeylerden birisi. Mesela pazarlama veya satıştaki arkadaşlar çoğunlukla gelip teknolojiyi anlamak isterler. Ben de onlara hep şöyle söylerim. Eğer hobi olarak anlamak istiyorsanız anlayın. Ama satacağınız malın ne olduğunu sizin için önemli olmaması lazım. Çünkü siz satış tarafını çözüyor olmanız gerekiyor. Çünkü çok biliyor olmak bazen satışa engel oluyor dediğin gibi.
Büyük, yani, büyük açıda, evet.
Evet, yani ben mesela çok teknik konuşurum. Teknik yerlerde çok rahatız. Sizinle falan konuşurken keyifle konuşuyoruz ama bazı yerlerde de insanlar tabii anlamakta zorluk çekiyorlar. Şimdi abi bir sorum daha var. O da çok önemli bir soru. Aradan geçti 20 yıl. Yani tabii toplamda daha fazla ama 20 yıldır Ankara ile gidip görüşüyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz filan. Sonuç itibariyle eğer şu anda size desem ki 3 tane dilek hakkınız var bilişim sektörü için, 3 dilek ne söylerseniz o aynen olacak, gerçekleşecek. Türkiye için bilişim sektörü alanında 3 tane dileğiniz ne olurdu?
Atıf, böyle bir dilekte bulunmak çok zor ama ben birinci dileğim ne olurdu biliyor musun? Bizim görevimiz. Bu o bilişim sektörünün, bilişim dünyasının...
Dilek haklarımın genişletilmesi.
Doğru. Bilişim sektörünün en büyük eksiği, bizim en büyük zaafımız, bilişim sektörünün ciddi bir envanteri yok. Şimdi burada envanter deyince... Ben TÜBİSAT'ın çok değerli çalışması var. YASA çalışmalar yapıyor. Bir sürü STK bu konuda çalışmalar yapıyorlar. Şu kadar gelirimiz oldu. Yıldan yıla bu kadar arttı vesaire vesaire. Bu sadece gelirlerle giderlerle ilgili neyse konular. Ben diyorum ki bizim bu sektörde çok ciddi bir öncelikle eleman envanteri belirlememiz lazım. Kapasite envanteri, yani adına ne dersen de bütün her şeyin envanterini yapmamız lazım. Bu sadece bir sivil toplum örgütünün üyelerine dönüp arkadaşlar ben böyle bir anket yapıyorum, istatistik yapacağım, bunlara katılın demesi yeterli değil. Çok önemli ama yeterli değil. Bir sürü şeyde bazı şirketlerde bundan imtina ediyorlar, bu bilgileri vermiyorlar. O zaman doğru, eksik kalıyor vesaire. Yani o kadar çeşitli bilgiler var ki TÜİK'te bile bir takım bilgiler var. Bizim sektörümüze hiç sektörümüze yaptığımız çalışmalarla hiç uyuşmuyor. Hiç alakası yok. Yani sektör Türk lirası gelir elde ediyor. İthalatı dolardan yapıyor. Satışı bilmem neden yapıyor. Karmakarışık. Bunu mutlaka ve mutlaka çözmemiz lazım. Çünkü biz sorunlarımızı aktarırken, kamuyla konuşurken bizim ne olduğumuzu kendimizin bilmemiz lazım. Bizim doğru, eksiğimizi, yediğimizi o şekilde bilerek gitmemiz lazım. Ve böylece mesleki gelişme de çok iyi sağlanacaktır. Yani bugünlerde bir sürü çalışmalar var. Walk Test projesi vesaire var. Hem TÜBİSAT'ın hem Türkiye Bilişim Vakfı'nın. Çok değerli bir çalışma. Ama bütün bunları birleştirmek ve tek bir elden yürütmek lazım. Tek bir noktada yürütmek olmasa bile tek bir noktada toplamak lazım. Bir şey yapmak lazım ve konsolide edip büyük resim ortaya çıkarmamız lazım. Küçük resimde hiçbir iş olmuyor. Ben önce bunu yapmayı isterdim. İkinci yapmak isteyeceğim, ister bunu söylediklerimden insanlar hoşlansın, ister hoşlanmasın, devlet yönetimine ulaşmanın yolu kesinlikle çok iyi bir iletişimden geçiyor. Çok güçlü bir iletişim ağı olması lazım. Eğer biz bu iletişimi kuracak yolu bulamazsak kesinlikle bir işbirliği veya bir çözüm yolu bulamayız. Onun için bizim özellikle sivil toplum örgütleri olarak hatta buna ben sadece bilişim olarak bakmıyorum. Bilişimin kapsadığı bütün kesimlerin temsilcileri, yani buna TOP da dahil, buna ne bileyim Esnaf ve Sanatkarlar Derneği şeyi de, birliği de dahil olmak üzere bir yapı oluşturup bu iletişimi ve gerekli parayı da verip maliyetine de katlanıp bu iletişim yapmak lazım. Bu iletişimi yapmadığım sürece halkın bu konunun önemini anlaması mümkün değil. Halkın önemini anlamadığı konunun da kamu nezdinde hiçbir değeri ve önemi yoktur.
Çok
bu iletişim, bu iletişimi yapmayı çok isterdim. Diğer bir dileğim de tabii ki deminden beri konuşuyoruz. Yani mutlaka kamuda bizim muhatabımızın tek olması lazım bir türlü. En büyük dileğim bunu gerçekleştirmek olurdu. Çünkü kamu ile ilişkilerde mutlaka ve mutlaka strateji oluşturmak, birlikte oluşturmak lazım ama. Bunun da tek yolu var. Tek muhataptır. Bunu yapmayı çok isterdim. Bu da üçüncüsü.
Çok güzel. Yani bir, elimde sayılar olsun diyorsunuz. İkincisi halkın dikkatini çekecek bir iletişim yapmış planı olmak gerekiyor. Çünkü bu iletişim planı aynı zamanda kamunun da dikkatini çekecektir.
Kesinlikle.
Üçüncüsü de kamuda tek bir muhatabım olsun ki ben derdimi gidip ona anlatayım. O bir şey, yanlış yaparsa da ona en azından sitemediğim. Yani kime sitemediğimi de bileyim, değil mi?
Doğru. O da önemli tabii. Evet.
Abi çok teşekkür ederim. Böyle hani 30 dakikayı bayağı geçtik. Ama konuşacak da çok şey var. Arada tamam. Eğer uygun olursan senin de böyle hani gündemle ilgili konularda da senin yorumlarını almak isterim. Hele mesela sen öyle bir şey açtın ki bak ben yazdıklarımı söyleyeyim sana. Sırf yazdıklarımı. Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi'ni belli noktalarda konuştuk. Devlet ve hükümet farkı ve devlete iletişim ve hükümete iletişim konusunu konuşmamız lazım. Onu ben bir yere yazdım. Bilgi toplumu stratejisi 56-51, Ar-Ge fonları, Endüstri 4.0, ondan sonra şu anda 5G, 6G konuşuluyor. 5G, 6G'yi konuşmak lazım. Bu da işin öbür kısmı. Bir de Avrupa Birliği şeyini açmışsın. Yani genelde biz basın hani program başlarken ilk sorudan karşı tarafın sorularını hazırlarız. Abi sen öyle bir şey açtın ki önüme bana bir aylık şey, bir yıllık neredeyse soru listesi çıkardın. Bunların hepsiyle ilgilenmemiz lazım. Sen bana tamam, bir görev verdin, ben de sana görev veriyorum. Birlikte yapacağız
memnuniyetle,
abi.
Memnuniyetle. Tamam abi. Her zaman katılma hazırım.
Çok teşekkür olur. Ederim abi. Sağ olasın.
Ben teşekkür ederim. İyi günler. Sağ ol.
Görüşmek
günler.
Üzere.
Görüşmek üzere.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.